Ayrım 14.
Ayı ya da aslan adını almış olan bir insanın çocukları ya da yandaşları pek doğal olarak bu adı bir aile ya da kabile adı yapmışlardır. Böylece hayvanın kendisi de bir saygı ve hatta bir tapınma objesi halini almıştır. Fison, totem adlarını kişi adlarından çıkarmak yönündeki bu eğilime karşı çürütülmesi imkansız görünen bir itiraz ileri sürmüştür. Dipnot 3. Kamalaroyi and Kurmayı. Sayfa 165, 1880. Le Lang, Secret of the Totem. Avustralya yerlileri hakkında bildiklerimizi hatırlatarak, totemin daima bir grup insanın adı olduğunu, hiçbir zaman tek bir kişinin adı olmadığını göstermiştir. Eğer böyle olmasaydı, yani başlangıçta totem tek bir kişinin adı olsaydı, ana tarafından tevarüs rejimi dolayısıyla bu ad hiçbir zaman o kişinin çocuklarına geçemezdi. Yukarıda sözünü ettiğimiz bütün bu teorilerin yetersiz olduğu açıkça ortadadır. Bu teoriler ilkel kavimlerin niçin hayvan adları taşıdıklarını açıklasalar bile bu adların onların gözünde taşıdığı önemi başka bir deyişle totem sistemini açıklayamamaktadırlar. Bu grup içinde en dikkate değer teori Lang'ın Social Origins 1903 ve The Secret of the Totem 1905 adlı eserlerinde geliştirmiş olduğu teoridir. Bu teori, adlandırmayı problemin özü haline getirmekle birlikte iki ilginç psikolojik etkeni de hesaba katmakta ve böylece totemizm muammasını kesin bir şekilde çözmek iddiasında bulunmaktadır. A. Lang'a göre klanların nasıl olup da kendilerine hayvan adları verdikleri önemli değildir. Onların bu adları nasıl aldıklarını bilmemelerine rağmen günün birinde hayvan adları taşıdıklarının bilincine varmış olduklarını kabul etmekle yetinmeliyiz. Adların kaynağı unutulmuştur. Bu durumda spekülatif bir açıklama yapmaya çalışacaklar ve adlara atfettikleri önem bilindiğine göre zorunlu olarak totem sisteminin içerdiği bütün fikirlere sonunda varacaklardır. Günümüz vahşileri ve hatta kendi çocuklarımız için olduğu gibi ilkel insanlar için de adlar itibari ve gelişi güzel şeyler olmayıp anlamlı ve temel birer sıfattırlar. Dipnot 1. Yukarıdaki tabu bölümüne bakınız. Bir insanın adı onun kişiliğinin hatta belki ruhunun temel parçalarından biridir. Belli bir hayvanla aynı adı taşımak ilkel insanı kendi kişiliğiyle adını taşıdığı hayvan türü arasında esrarlı ve anlamlı bir bağ bulunduğunu kabule götürmüş olmalıdır. İmdi onun gözünde bu bağ bir kan bağı olmayıp ne olabilirdi? Bu bağ bir kere kabul edildi mi ad aynalığı dolayısıyla egzogamide içlerinde olmak üzere bütün totem kurallarının kan tabusunun dolaysız sonuçları olarak buradan çıkması kaçınılmazdır. Egzogamide dahil olmak üzere bütün totemik inanç ve pratiklerin doğması şu üç şart yalnızca şu üç şart sayesinde olmuştur. Bir grubu adlandırmaya yarayan, kaynağı bilinmeyen bir hayvan adının varlığı, insan ya da hayvan olsun bu adın bütün taşıyıcıları arasında transandantal bir bağın varlığına inanış, kanla ilgili ön yargı. Secret of Totem sayfa 126. Lang'ın açıklaması deyim yerinde ise iki zamanlıdır. Adın kaynağı hakkındaki anının kaybolmuş bulunduğunu kabul ederek totem sistemini psikolojik bir zorunlulukla totem adının varlığından çıkartıyor. Teorinin öbür kısmı ise söz konusu kaynağı keşfe çalışmakta ve göreceğimiz gibi büsbütün farklı bir nitelik taşımaktadır. Gerçekte Lang'ın teorisinin bu ikinci kısmı nominalist adını verdiğim bütün öteki teorilerden pek farklı değildir. Kabilelerin birbirlerinden ayrı olduklarını belirtmek ihtiyacı, bu pratik ihtiyaç onları birer ad almaya zorlamış ve bu ad tercihen bir kabilenin başka bir kabileye verdiği adı olmuştur. Bu, naming from without, dışarıdan adlandırma, Lang'ın teorisinin karakteristiğini meydana getiriyor. Benimsenenin, adların hayvanlardan alınmış olmasında şaşmamızı gerektirecek bir yan yoktur ve ilkel insanlar da hiç şüphesiz bunu bir hakaret ya da bir alay olarak görmüyorlardı. Kaldı ki Lang, bize çok daha yakın tarihsel devirlerden alınmış oldukça bol örnekler vererek başlangıçta alay olsun diye verilmiş bazı adların daha sonra ilgililer tarafından seve seve benimsenip taşındıklarını Geyüksler, Toriler, Vigler gibi göstermektedir. Totem adının kaynağının zamanla unutulmuş olduğu varsayımı Lang'ın teorisinin bu ikinci bölümünü daha önce açıklamış olan bölüme bağlıyor. B. Sosyolojik teoriler. Daha sonraki dönemlere ait din ve adetlerde totem sisteminin kalıntılarını başarıyla araştırmış ama bir yandan daha başlangıçtan itibaren totem hayvanının ata karakterini ihmal etmiş olan S. Rana, bir yerde totemizmin bir toplumsal içgüdü hipertrofisinden başka bir şey olmadığı düşüncesinde olduğunu hiç çekinmeden söylüyor. Dipnot 1. Adı geçen eser cilt 1 sayfa 41. E. Durkheim'ın Les Formes Elementaries de la Vie Religieuse, Le Système Totemique en Australie adlı eserinin 1912 temel fikri de budur. Durkheim'a göre totem bu kavimlerin toplumsal dininin gözle görülebilir temsilcisinden başka bir şey değildir. Totem, kolektiviteyi cisimleştirmekte olup dinin asıl objesi budur. Totemik kurumların meydana gelmesinde toplumsal eğilimlere hakim bir rol atfeden bu tezin lehine başka yazarlar daha güçlü kanıtlar bulmaya çalışmışlardır. Örneğin A.C. Haddon bu ilkel kabilenin başlangıçta tek bir tür hayvan ya da bitkilerle beslendiğini ve hatta bunu başka kabilelerce arz edilen ürünlere karşı bir mübadele aracı gibi kullanarak belki ticaretini bile yaptığını düşünüyor. Şu halde bu kabilenin en sonunda diğer kabileler tarafından hayatında bu kadar büyük bir rol oynayan hayvanın adıyla tanınması doğal bir şeydi. Aynı zamanda bu kabilede söz konusu hayvana karşı özel bir yakınlık ve alışkanlık ve yine bir çeşit ilgi doğmuş olmalıydı. İnsan ihtiyaçlarının yalnızca en ilkel ve en aciline dayanıyordu bu ilgi, açlık. Dipnot 1. Address to the Anthropological Section of the British Association, Belfast 1902, Fraser'dan naklen adı geçen eser cilt 4 sayfa 50 ve devamı. Totemizm ile ilgili bütün teoriler içinde en rasyoneli olan bu teoriye itiraz edilerek varsaydığı bu çeşit beslenmeye ilkel insanlar arasında hiçbir yerde rastlanmadığı ve belki de böyle bir beslenmenin hiçbir zamanda var olmamış olduğu ileri sürülmüştür. İlkeller her şeyi yiyen insanlardır ve doğa düzeyleri aşağı olduğu ölçüde böyle olmak zorundadırlar. Bundan başka böyle sıkı bir beslenme rejiminin nasıl olup da toteme karşı adeta dinsel bir tavrın hem de tercih edilen yiyeceğe dokunmaktan mutlak suretle kaçınmayı gerektiren bir tavrın doğduğu anlaşılamamaktadır. Fraser'in totemizmin kaynağı hakkında ileri sürdüğü üç teoriden birincisi psikolojik bir teoriydi. Bundan daha ileride söz edeceğiz. Burada onun ikinci teorisi üzerinde duracağız. Fraser bu teorisinde iki bilim adamının Orta Avustralya yerlileri hakkında kaleme aldıkları önemli bir travaydan esinlenmiştir. Dipnot 2. Baldwin Spencer ve H.J. Gillen, The Native Tribes of Central Australia, Londra 1891. Spencer ve Gillen, Arunta ulusu adıyla tanınan bir grup kabilede bulunan bir sürü garip kurum, adet ve inanışları anlatırlar. Onların vardıkları sonuca Fraser de katılıyor. Buna göre bütün bu gariplikler ilkel bir durumun karakteristik çizgileri olarak anlaşılmalıdır ve totemizmin ilk ve otantik anlamı hakkında bize bilgi verecek niteliktedir. Arunta kabilesinde Arunta ulusunun bir kısmı gözlenen bu özellikler şunlardır. 1. Aruntalar gerçi bir takım totemik klanlara bölünüyorlar ama bunlarda totem soy yoluyla geçecek yerde her bir kişiye bağlı kalıyor. Bunun nasıl böyle olduğunu ileride göreceğiz. 2. Totem klanları egzogam değildirler çünkü evlilik kısıtlamaları çok ileri dereceye vardırılan bir bölünmeye, totemle hiç ilgisi bulunmayan evlenme sınıfları halinde bir bölünmeye dayanır. 3. Totem klanının işlere aslında büyüye dayanan bir takım yollara başvurarak yenilebilir totem objesini çoğalmasını sağlamayı amaçlayan bir seremoninin adına intişi uma denir bu seremoninin yerine getirilmesinden ibarettir. 4. Aruntaların gebe kalma ve öldükten sonra yeniden doğma konularında garip bir teorileri vardır. Onlara göre kendileriyle aynı totemden olan ölülerin spiritleri ülkenin bazı bölgelerinde yeniden dünyaya gelecekleri günü beklerler ve buralardan geçecek olan kadınların bedenine girerler. Bir çocuk doğduğunda annesi ona gebe kaldığını sandığı yeri gösterir. Çocuğun totemi işte bu gösterilen yere göre belirlenir. Aruntalar bundan başka gerek ölülerin gerekse yeniden doğmuşların spiritlerinin yine o yerlerde bulunan bir takım özel uğur taşlarına, churinga denir bunlara, bağlı olduğunu kabul ederler. İki olgu Fraser'de Aruntalara ait kurumların totemizmin en eski şeklini temsil ettiği fikrini uyandırmışa benziyor. Birincisi, Aruntaların atalarının daima kendi totemlerini yediklerini ve kendileriyle aynı totemden olan kadınlarla hiçbir zaman evlenmediklerini söyleyen bazı mitosların varlığı, ikincisi ise onların gebe kalma teorilerinde cinsel eyleme görünüşte tamamen ikincil bir önem atfetmeleridir. İmdi gebeliğin cinsel ilişki sonucu olduğunu bilmeyen insanlar, haklı olarak bugün yaşayan insanların en ilkelleri sayılabilirler. İntişuvuma seromenisini kendi totemizm görüşüne temel olarak alan Fraser, totemizmi insanın en doğal ihtiyaçlarının üstesinden gelmeyi amaçlayan sırf pratik bir organizasyon olarak tamamen yeni bir ışık altında gördüğü sanısına kapılmıştır. Yukarıda Hedon'un görüşüne bakınız. Dipnot 1. Bütün bunlarda hiçbir bulanık ya da mistik yan bulunmaz. Bazı yazarların insan düşüncesinin ilk mütevazi başlangıçlarını bürümekten pek hoşlandıkları o metafizik buğdan eser yoktur. İlkel insanın basit, kabaca maddi ve somut alışkanlıklarına tamamen yabancı şeylerdir bunlar. Totemism and Exogamy 1 sayfa 117. Sistem ona yalnızca büyük çapta bir cooperative magic olarak görünmüştür. İlkel insanlar büyüsel denilebilecek bir üretim ve tüketim ortaklığı oluşturuyorlardı. Her totem klanı belli bir besin maddesinin bolluğunu sağlamakla yükümlüydü. Şayet yenilebilir bir totem değil de bazı tehlikeli hayvanlar, yağmur, rüzgar ve benzerleri söz konusu ise o zaman klan zararlı etkilerini gidermek üzere bu çeşit fenomenlerle uğraşmakla görevli oluyordu. Klan totemini yiyemediği ya da pek az yiyebildiği için bu değerli malı başkalarına sağlamak işiyle uğraşıyor, buna karşılık başkaları da kendi sağlamakla görevli oldukları malları ona sunuyorlardı. İntişuvuma seromenisine dayanan bu anlayışın ışığı altında Fraser, kendi öz totemini yemek yasağının bu kurumun en önemli yanını, yani başkalarının yenilebilir totemden yoksun bırakılmamasına elden geldiğince çalışılması buyruğunu gözden kaçırmamaya yol açtığı sanısına kapılmıştır. Fraser başlangıçta her totem klanının hiçbir kısıtlamaya uğramadan kendi totemini yiyerek beslendiğini söyleyen geleneksel Arunta söylentilerini benimsemiştir. Fakat o zamanda daha sonraki gelişmenin anlaşılması bakımından bazı güçlükler ortaya çıkıyor. Çünkü bu gelişme sırasında insanlar kendi totemlerini kendileri yemek adetinden vazgeçip bunun başkaları tarafından tüketilmesine razı oluyorlar. Fraser bunun üzerine bu kısıntının bir dinsel saygı zorundan doğmayıp hiçbir hayvanın kendi türünden diğer hayvanların etiyle beslenmediği gerçeğinin gözlenmesinden doğduğunu, ilkel insanın bu gözleme dayanarak aksi davranışta bulunduğu takdirde totemle olan özdeşliğinin bozulacağı ve böylece onun üzerinde elde etmek istediği gücün sarsılacağı sonucunu çıkardığını düşünüyor. Söz konusu kısıtlamanın hayvanı koruyarak onun yardımlarından yararlanmak isteğiyle açıklanması da mümkündür. Zaten Fraser bu açıklama tarzının ortaya çıkardığı güçlükleri asla hafife almıyor. Dipnot 1 adı geçen eser sayfa 120. Nitekim evlenmeleri totemik kabile içinde yapmak adetinin nasıl olup da egzogamiye varabilmiş olduğu konusunda kesin bir şey söylemekten de kaçınmıştır. Fraser'in intişuuma'ya dayanan teorisi Arunta kurumlarının ilkelliği iddiasına güvenmektedir. Oysa bu iddianın gerek Durkheim, Dipnot 2, Ani Sosyolojike, Cilt 1, 5, 8, özellikle Sürle Totemizm bölümüne bakılması, Cilt 5, 1901, gerekse Lang tarafından, Dipnot 3, Social Origins and Secret of the Totem, ileri sürülen itirazlar karşısında dayanması mümkün görünmüyor. Aruntolar daha çok Avustralya kabilelerinin en gelişmişleri, totemizmin başlangıcından değil de dağılış aşamasında bulunanları olarak görünmektedirler. Halen yürürlükte bulunan kurumların aksine olarak totemin yenilmesinden ve totem klanı içinde yapılan evliliklerden söz ettikleri için Fraser'i derinden etkileyen mitoslara gelince, bunların daha çok bir altın çağ mitosu olarak gerçekleşmesi, geçmişe yansıtılmış bazı arzuların ifadesi olarak anlaşılması gerekir. C. Psikolojik teoriler. Fraser'in Spencer ile Gillen'in gözlemleri hakkında bilgi edinmeden önce ileri sürdüğü ilk psikolojik teori dış ruh inancına dayanıyordu. Dipnot 1. The Golden Bough 2. Sayfa 332. Totem ruhun karşılayabileceği tehlikelerden korunmasını sağlamak üzere emanet edilebileceği güvenilir bir sığınak teşkil ediyordu. İlkel insan ruhunu totemine emanet ettiği zaman artık kendisine silah işlemez oluyor ve pek doğal olarak ruhunun taşıyıcısına en ufak bir kötülük gelmesine neden olmaktan kaçınıyordu. Fakat belli bir hayvan türünün bireylerinden hangisinin emanet ruhunun taşıyıcısı olduğunu bilmediğinden çareyi bütün türü gözetip esirgemekte buluyordu. Fraser daha sonra totemizmi böyle ruh inancına bağlamaktan vazgeçmiştir. Fraser, Spencer ile Gillen'in gözlemleri hakkında bilgi edindikten sonra yukarıda tahlil etmiş olduğumuz totemizm üzerine sosyolojik teorisini ortaya koymuştur. Ama Fraser bu teorisini kurarken totemizmi dayandırdığı nedenin fazla rasyonel bir neden olduğunu ve ilkel insan için fazlaca karışık bir sosyal organizasyonu gerekli kıldığını da kabul ediyordu. Dipnot 2. Bir ilkeller topluluğunun doğa krallığını eyaletlere bölüp her bir eyaleti ayrı bir büyücüler korporasyonuna vermesi ve bütün korporasyonlara da büyülerini ve sihirlerini ortak çıkarlar adına yapmalarını emretmesi hiç de akla yakın bir şey değildir. Totemism and Exogamy 4 sayfa 57. Büyüye dayanan kooperatif ortaklıklar o sırada ona totemizmin tohumları olmaktan çok gecikmiş meyveleri olarak görünüyordu. Fraser bu formasyonların gerisine daha basit bir etken, totemizmi çıkartabileceği bir ilkel batıl inanç arıyordu. Nitekim Aruntoların dikkate değer gebe kalma teorilerinde aradığını bulduğunu sandı. Daha önce de söylediğimiz gibi Aruntolar gebe kalma ile cinsel eylem arasındaki ilişkiyi kaldırıyorlar. Bir kadın anne olacağını hissettiği zaman bunun nedeni onun bu duyguyu duyduğu an yeniden dünyaya gelmek özdeyişi içinde olan spiritlerden birinin en yakındaki spiritler yurdundan ayrılıp onu kendi çocuğu olarak dünyaya getirecek olan kadının bedenine girivermesidir. Bu çocuğun totemi aynı yerde oturan öteki spiritlerin toteminin aynı olacaktır. Bu gebe kalma teorisi totemizmi açıklayamaz çünkü kendisi zaten totemin varlığını gerektirmektedir. Fakat geriye doğru bir adım daha atıp kadının kendisini ilk defa anne olarak hissettiği an zihninden geçen hayvan, bitki, taş ya da herhangi bir objenin ileride bir insan şeklinde doğmak üzere gerçekten kendi içine girdiğine daha baştan beri inandığını kabul edecek olursak, o zaman bir insanın totemiyle özdeşliği ananın inancında gerçekten kendisine bir doğruluk nedeni bulabilir ve bütün diğer totem yasakları da egzogami hariç bu inançtan çıkarılabilir. Bu şartlar içinde insan totem hayvanını ya da bitkisini yemekten çekinir. Çünkü kendi kendisini yemiş olacaktır. Fakat ara sıra totemle özdeşliğini güçlendirmek için törenle toteminden bir parça yiyebilir. Bu özdeşlik totemizmin temel bir parçasını oluşturur. Nitekim V.H.R. Rivers'ın Banko Adaları yerlileri üzerine gözlemleri buna benzer bir gebe kalma teorisi temeli üzerinde insanın kendi totemiyle dolaysız bir şekilde özdeşleştiğini gösterir niteliktedir. Dipnot 1. Totemism and Exogamy 2 sayfa 89 ve 4 sayfa 59. Demek oluyor ki totemizmin son kaynağı ilkel insanların insanlarla hayvanların üreme ve türlerini devam ettirme tarzı hakkındaki özellikle erkeğin döllenmedeki rolü hakkındaki bilgisizliklerindendir. Döllenme ile çocuğun doğması ya da ananın karnında çocuğun ilk kımıldanışlarını duyması arasındaki sürenin uzunluğu da bu bilgisizliği körüklemiş olabilir. Buna göre totemizm erkek düşüncesinin değil kadın düşüncesinin bir yaratışıdır. Onun kaynağı gebe kadının aşermeleri, sikfensistir. Kadının kendisini ilk defa ana olarak hissettiği hayatının o esrarengiz anında hayal gücünü kurcalayan her şey onun tarafından karnında taşıdığı çocukla kolayca özdeşleştirilebilmiştir. Son derece doğal ve görünüşe göre son derece evrensel olan bu analık hayalleri pekala totemizmin kökünü oluşturabilir. Dipnot 2. Adı geçen eser 4 sayfa 63. Fraser'in bu üçüncü teorisine yapılabilecek başlıca itiraz onun ikinci teorisine, sosyolojik teoriye yapılan itirazın aynıdır. Aruntalar totemizmin ilk başlangıçlarından çok uzakta görünüyorlar. Babalığı inkar edişleri ilkel bir bilgisizlikten kaynaklanır gibi görünmüyor. Birçok hallerde soyu baba tarafından yürütmeyi pekala biliyorlar. Şan ve şerefi ata ruhlarına vermek amacına yönelik bir düşünceyle babalık kurumuna feda etmiş oldukları söylenebilir. Dipnot 3. Bu inanç ilkel olmaktan uzak bir felsefedir. Hazreti Meryem'in erkeksiz gebe kalması mitosunu bir genel gebelik teorisi haline getiren Aruntalar bu işi yaparken döllenme şartları konusunda antik çağ kavimlerinin Hristiyan mitoslarının doğuşu sırasında gösterdikleri cehaletten daha ileri bir cehalet göstermiş değildirler. Hollandalı G.A. Wilken, totemizmin kaynağını ruhların bedenden bedene göçmesi inancına bağlayarak bu konuda başka bir açıklama önerisinde bulunmuştur. Genel inanışa göre bedenine ölülerin ruhları geçen hayvan, bir kan akrabası, bir ata haline geliyor ve bu sıfatla sevilip sayılıyordu. Ne var ki görünüşe göre ruhların göçü inancının totemizmi açıklamasından çok, totemizm ruhların göçü inancını açıklamaktadır. Dipnot 1. Fraser, Totemism and Exogamy 4 sayfa 45 ve devamı. Başka bir totemizm teorisi de F.R. Boas, Hill Todd ve daha başkaları gibi seçkin Amerikan etnologları tarafından ileri sürülmüştür. Bu teoriye göre totem aslında bir atanın gördüğü bir rüya sayesinde elde ederek kendisinden sonra gelen kuşaklara aktardığı koruyucu ruhtur. Totemizmin kaynağını tek kişiden miras yoluyla geçişle açıklamanın karşılaştığı güçlükleri daha önce belirtmiştik. Bundan başka Avustralya'da yapılan gözlemler koruyucu ruhla totem arasında jenerik bir ilişki bulunduğunu hiç de doğrular nitelikte değildirler. Dipnot 2. Fraser adı geçen eser sayfa 48. Psikolojik teorilerin sonuncusu olan Wundt'un teorisi şu iki olguya kesin bir değer atfeder. Bunlardan birincisi en ilkel, en yaygın totem objesinin hayvan olması, ikincisi de totem hayvanları arasında en yaygınlarının bir ruha sahip bulunanlar olmasıdır.